Ayrım 8, sayfa 49. Konaktakiler nihayet Zehra'nın Mesuncan arkadaşı öğretmen Ali'nin evinde olduğunu öğrenmişlerdi. Zehra'nın bu eve geleli bir hafta kadar olmuştu. Burada rahattı, huzurluydu ama diken üstünde oturuyor gibiydi. Yaşı, durumu, ne olursa olsun insanlar geleceğinden emin oldukları sürece huzurlu ve mutlu olabilirlerdi. Gelecek korkusu, insana başının üzerindeki çatının her an yıkılabileceği, açıkta veya çatının altında kalabileceği hissini yaşatır. Burada olmasının uzun süreli olmayacağını idrak ediyordu. Analığının korkunç yüzü hep gözünün önündeydi. Dış kapı vuruluyordu. Bebek kucağındayken Zehra koşarak kapıyı açtı. Karşılığında analığı Bezar duruyordu. Bezar'ın selamı sabahı olamazdı. Çünkü iyi niyet taşımayan, fazla akıllı olmayan, hayattaki eksikliğinin hıncını birilerinden, daha doğrusu gücünün yettiklerinden çıkarmaya çalışan bir kadındı. Hemen bağırmaya başlamıştı. Kaltak, ahlaksız, utanmaz! Emine hızla yanlarına geldi. Ağlamaya başlayan bebeği Zehra'nın kucağından alırken, ''Ne bağırıyorsun be? İçeriye gir de adam gibi konuş. Sen ne terbiyesiz kadınsın öyle!'' Kadın bir anda afalladı. Bu genç kadından böyle bir çıkış bekleyemediğinden olsa gerek. Cevap vermeden içeriye girdi, Emine'ye bakarak. Konuşacak bir şey yok. Sen hoş, iyi huylu bir kadına benziyorsun. Başına bela almışsın. Bir müddet sonra üstüne kumu olursa görürsün. Bu benim başımın belası. Senin suçun ne ki çekesin? Bezar'ın en iyi bildiği şeylerden biri rüzgarın yönüne göre vaziyet almaktı. Genç kadına iltifat ederek ve ona iyilik yapıyormuş gibi davranarak Zehra'yı alıp götürmeye çalışıyordu. Zehra ağlamaya başladı. Ana, o nasıl söz? Emine Hanım, benim ablam. Emine ayağa kalktı. Çabuk bu evden defol. Aklınız fikriniz uçkurunuzda. Sen kim oluyorsun da bu kıza böyle hakaretler edip bühtanlar atıyorsun? Çabuk git evimden. Bezar arkasına bakmadan evden çıktı. Hızla yürürken söyleniyordu. Manyak karı. Sana müstehaktır. Erkeğin elinden alsın da gör. Öğretmenin evinde konaktan ziyaretçiler eksik olmuyordu. Kahraman Ağa da mektebi ziyaret etmiş, Ali Hoca ile konuşmuştu. Ali Hoca, Mesut ile aralarında geçen konuşmayı anlatmıştı. Ağam, emrin başım üstüne ama beni zorlama ne olur. Mesut'un yanında yeri büyük. Gelmesine 8-10 gün bir şey kaldı. Ona emanetini teslim edeyim. Alıp konağa getirecektir. Lütfen Mesut'un bir isteğini yapmak için bana bir fırsat ver diye adeta yalvardı. Kahraman Ağa daha aklı selim bir adamdı herhalde. Peki oğlum, peki diyerek ayrıldı. Dönüş yolunda başka bir düşünce içini kemirmeye başlamıştı. Mesut'un bu kızla bu kadar ilgilenmesinin sebebi neydi? Sakın gönlü kaymış olmasın. Eyvah, ağaoğlu, avukat, Mesut, evdeki besleme ile mi? Yo yo, olacak şey değil. Allah yazmışsa bozsun. Benim oğlum akıllıdır, okumuş, yazmıştır. Böyle bir deliyle katiyen yapmaz diye düşündü de içine bir şüphe, inceden inceye kemiren bir kurt düşmüştü. Babası, sonra Mehmet Ağa sırasıyla öğretmen Ali'nin yanında boy gösterdiler. Fakat hep aynı cevabı aldılar. Kahraman Ağa 3 gündür bu sorunu nasıl çözeceğini düşünüyordu. Sonra birdenbire yüzü aydınlandı. Aklına kesin bir çözüm gelmişti. Kızı acilen evlendirmek. Şehirde kendisinin de müşterisi olduğu terzi Mamo adıyla tanınan bir terzi vardı. Yanında çalışan Kalfa, anasız, babasız ama efendi ve çalışkan bir gençti. O gence biraz destek çıkarak Zehra ile evlenmesini, hatta alelacele evlenmesini sağlayabilirdi. O da Zehra'dan iyisini bulacak değil ya, diye düşündü. Önce bu işi halletmesi gerekti. Aceleyle giyindi. Atının, daha doğrusu Mesut'un atına bindi. Mamo, ustanın dükkanının önünde inerek atını yarısı kurumuş aluç ağacına bağladı. Selamün aleyküm Mahmut Usta. Ooo, buyur buyur Kahraman Ağa, çoktandır nerelerdeydin? Biraz hoş beşten sonra Kahraman Ağa Terzi Mamo'ya işaret ederek Kalfa Şerafettin'i bir iş icat ederek uzaklaştırmasını istedi. Kahraman Ağa, Terzi Mamo'nun dükkanından çıkarken kendini kuş kadar hafiflemiş hissediyordu. Islıkla "Bu dere baştan başa ayvalı ba, ayvalar sararıyor don geri ba" türküsünü çalarak atına bindi ve Harput'un yolunu tuttu. Akşamüstü Ağa yine öğretmen Ali'nin yanındaydı. Ali bu ziyaretten hiç memnun değildi ama Mesut'un babasıydı. Gereken saygıyı göstermeliydi. "Buyur ağam buyur. Buyurdum ama Ali, diyeceğimden hiç memnun kalmayacaksın. Çünkü ben de memnun değilim. Hayrola ağam, Zehra'ya bir talip çıkmış. Aslında iyi bir kısmet. Delikanlı iyi bir terzi olma yolunda. Birkaç kuruş parası da var. Yani hemen dükkan açacak. Zehra'nın babasına söylemişler. O da öğretmen kızımı göndersin. Yoksa mahkemeye müracaat edeceğim. Kızımın yaşı küçük. Zorla evlerinde alıkoyuyorlar diye şikayet ederim. Adı sana bir paralık olur deyip duruyor. Böyle yapmasını şehirde bir avukat söylemiş. Araştırdım, doğruymuş. Bunlar Çalıklı Erkan'ı harp evladım. Edepsizlik deyince yapamayacakları yoktur. Mahkemeye gitmesine zor mani oldum. Ağam Mesut'un gelmesine 3-4 gün kaldı. Müsaade edin o geldikten sonra Zehra'yı göndereyim. Ali oğlum, senin benim yanımda Mesut'tan farkın yoktur. Gel gör ki bunlarla uğraşılmaz. Rezaletten korkmayan insanlar. Mesleğine mal olur. Temiz adına gölge düşer. Öğretmen Ali omuzları çökmüş vaziyette Ağa ile beraber evinin yolunu tuttu. Karısı neşeyle kapıyı açtı ama kocasının yüzünün allak bullak olduğunu hemen fark etmişti. Emine, Zehra hazırlansın. Konağa dönecek. Ne? Hani dönmeyecekti? Ne oldu ki? Sonra anlatırım. Zehra yine bebek kucağında hemen Emine'nin arkasında duruyordu. Anında gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Sesi titreyerek, "Hani Ali hocam, beni göndermeyecektin. Yine kötü söz, yine dayak mı başlayacak? Benim kaderim hiç mi değişmeyecek?" Ali iki adım attı, Zehra'nın başını göğsüne dayadı. "Bacım, iyi huylu bacım. Ben de Emine de sana ömür boyu bakardık ama yaşın küçük olduğu için babam polise gidecekmiş. Zorla seni alabilir. Bu da herkes için çok kötü sonuçlar verebilir. Ben senin arkandayım. Emine sık sık gelip seni yoklayacak." Sonra karısına döndü. "Emine, elbiselerinden varsa ayakkabılarından ve hatta çeyizinden bazı şeyler çıkar da Zehra'ya ver." Zehra hıçkırarak ağlamaya başlamıştı. "Hocam ben çeyizi ne yapayım? Ben okumak istiyorum. Mesut ağam öyle demişti." Hiçbir şey bu gidişe mani olamadı. Öğretmen Ali ve eşi gözyaşları arasında içleri sızlayarak Zehra'ya geri göndermek zorunda kaldılar. Konakta kimse Zehra'ya kötü bir şey söylemedi. Çünkü Kahraman Ağa, "Her kim Zehra'ya kötü muamele ederse şerefsizim bu sündüz de olsa kendini kapının önünde bulur. 3 gün sabredin, size durumu anlattım, evlenip gidecek" demişti. Aradan sadece bir gün geçmişti. Zehra aynı hızla sabahın erken saatlerinde kalkıp koşuşturuyordu. Aslında çalışmak bir nevi onun için kaçıştı. Konak halkı mutfakta akşam yemeğini yemiş, arkasından çalışan birkaç kişi de yemeklerini bitirmek üzereydi. Zehra sofraya oturmuştu. Canı hiçbir şey istemiyordu. İçinde büyük bir korku ve sıkıntı vardı. Aç bile olsa ev halkının özellikle de analığının yüzünü görünce lokmalar boğazına düğümleniyordu. Sofrayı toplamaya çalışıyordu. Elinde kirli kaşıklar çarkın yanına yürürken Baki yanına yaklaştı. "Abla biliyor musun? Seni kocaya verdiler" dedi. Zehra birdenbire "Ne?" diye bağırırken elindeki kaşıklar yere düştü. Önce bezar yerinden kalktı. Babası onu şalvarından çekerek oturttu. "Dur ben kızımla konuşurum." Zehra'nın yanına yaklaştı. "Kızım ne oldu? Peki sana ne dedi?" Zehra babasının yüzüne kinle bakarak "Allah belanızı versin. Ben kocaya gitmek istemiyorum. Yine ne dolaplar çeviriyorsunuz?" diyerek koştu. Yarısı depo gibi kullanılan odasına girdi ve kapıyı kilitledi. İçi topak topak olmuş, şiltesinin üzerine oturdu. Hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Bezar kapının arkasında konuşuyordu. "Kızım, güzel kızım, çok iyi bir kısmet. Adamın işi gücü var. Tek başına çöpsüz üzüm. Ne kaynana, ne görümce. Gende evin, gende ocağın olacağı. Nedir bu kızgınlığın? Zehra bu sözlerin çoğunu duymuyordu. Gittikçe daha yüksek sesle içini çeke çeke ağlamaya devam ediyordu. Sündüz Hanım Bezar'ın yanına yaklaştı. Aman Bezar, bırak da git yat. Kimse ilgilenmezse bir müddet daha ağlar, sonra zıbarır yatar. Bulmuş da bu niye dedi. Bezar Hanım'a göre bir beslemenin işi gücü olan el yüzü düzgün bir erkeğe gitmesi büyük bir şanstı. Hatta ne olursa olsun bir koca bulmak şanstı. Zehra uzun süre daha ağladı. Gözleri kıpkırmızı birer çizgi halinde kalmıştı. Sabaha karşı dalmıştı. Gece konağa birisi gelmiş, bir hareketlenme olmuştu. Ama gelenin kim olduğu veya niye geldiği hakkında bir şey bilinmiyordu. Zaten Zehra'yı da kendi durumunun dışında hiçbir şey ilgilendirmiyordu. Kapısı vuruluyordu. Birden gözlerini açıp yataktan fırladı. Kapısı yavaşça, çok dikkatli bir şekilde vuruluyordu. Sanki Zehra'dan başka kimsenin duymasını istemiyor gibi bir hali vardı. Kapının arkasına yaklaştı. O da sessizce "Kim o?" diye sordu. Karşısındaki kişi de aynı özenle cevap verdi. "Benim Zehra, Mesut Ağa, aç kapıyı, seninle konuşacağım." Zehra bir an ne yapacağına şaşırdı. Çok sevinmişti ama ya o da kendisini evlilik için ikna etmeye çalışırsa ne yapacaktı? Yine de dayanamadı. O kadar özlemişti ki kapıyı açtı, Mesut Ağa hızla içeriye girdi, kapıyı kilitledi. Zehra'nın çenesini tutarak yüzünü kendine çevirdi. "Kendini mahvetmişsin Zehra, ben seni zor durumda bırakmayacağım demiştim değil mi? Niye bana inanmadın?" Zehra yine ağlamaya başlamıştı. "Mesut Ağam, bu durumda ne yapabilirsin ki? Beni kocaya vermek istiyorlar." Mesut hiç düşünmeden "veremeyecekler" dedi. Ve Zehra'nın gözlerinin içine bakarak devam etti. "Birkaç parça eşyanı al. Bugün akşam yemeğinden sonra ben Ali'yi göreceğim diye ayrılacağım. Sen de 10 dakika sonra arkamdan çık. Köşeyi dönünce orada olacağım. Ben gece seni alıp götüreceğim." Zehra önce şaşırdı. Sonra acaba beni götürüp de ne yapacak diye düşündü. Mesut Ağa'nın gözlerinde tuhaf bir ifade vardı. Ama Zehracık bunun ne demek olduğunu nereden bilsin? Düşünmeye devam ediyordu. Aman ne yapacak? Ona hizmet edeceğim, Mesut Ağam'ın yakınında olmak her türlü durumdan daha iyidir diye karar verdi. Peki Mesut Ağam. Ha, şimdi evliliği kabullenmiş gibi sakin ol. Çık ve işine devam et. Seni isteyenler yatsı namazından sonra geleceklermiş. Biz yatsı namazından hemen önce gideriz dedim. Sonra da Zehra'nın saçlarını okşayarak odadan sessizce çıktım. Zehra bütün gün koşuşturarak iş yaptı. Akşam ikram edilmesi için iki tepsi çörek, anılığıyla beraber yalancı içli köfte ve daha neler neler hazırlamıştı. Sündüz Hanım Bezar'ın kulağına eğildi. "Ben sana demedim mi? Koca tatlıdır. Hele Zehra'ya çok tatlı gelecektir." dedi. Zehra çörek ve yalancı içli köfteden bir miktar alıp odasında hala açıp yerleştirmediği astık kılıfından yapılan torbasının içine yerleştirdi. İtalya halkı ve İtalya'da herhangi bir sebepte bulunan dış ülkelerden gelmiş bürokratlar, öğrenciler ve her cinsten insanlar tedirgin bir ruh hali içindeydiler. Çünkü İtalya eskisi gibi değildi. Baştaki lider Mussolini gittikçe demokrasiden uzaklaşan bir yol izlemiş, Almanya'da yıldızı her gün biraz daha parlayan Hitler'in fikirlerini ve yönetim şeklini benimsemiş ve böylece faşizmin tam ortasında yerini almıştı. Almanlar bir taraftan genişleme, yani gerçekten bir sebep yokken hiç olmayacak şeyler icat ederek genişleme siyasetini ve ırkçılığı hortlatmış, yanına İtalya, İspanya gibi yandaşlar da bulmuştu. Özellikle Yahudi ırkına karşı zalimce başlattıkları soykırım mücadelesi tarihe bir yüz karası olarak geçerken Hitler dahil bu işin başta gelenleri ya intihar etmiş ya da katledilmişlerdi. Ne yazık ki bu acı fatura şanssız halk tarafından da ödeniyordu. Türkiye Cumhuriyeti sefaretine ikinci katip olarak tayin edilen Fuat Hakkı Yükselen Bey daha çok gençken Roma'ya tayini olsun diye çok uğraşmış, 1940'ların sonuna doğru bu isteğini gerçekleştirmişti. Gerçi şu anda dünyada eski dünya olmaktan çıkmış gibiydi, tıpkı İtalya gibi. Yaralar ve bunların yarattığı acılar çok derindi. Bu yaraların sarılması herkes için uzun sürecekti. Fuat Hakkı Bey'in eşi Müyesser Hanım ile 19 yaşındaki güzel kızları jüriyle bu tehlikeli ve huzursuzluğun tam olarak farkında değillerdi. İtalya'da olmanın zevkini çıkarmaya çalışıyor, anne kız İtalyan canlılarını ilerletmek için çeşitli kurslar ve dersler alıyorlardı. Aslında 2 yıldır bu isteklerini gerçekleştirmek için Türkiye'de de bayağı çaba sarf etmişlerdi. Ancak bir lisanı konuşuyorum diyebilmek veya gerçekten konuşmak için o memlekette bir müddet yaşamak gerekliydi. Oğulları Faruk, Türkiye'de, Ankara'da halasıyla eniştesinin yanında kalmak zorundaydı. Henüz fakülte bitmemişti. Siyasal bilgilerin son sınıfında yakışıklı, zeki ve kültürlü bir gençti. Fakülteyi bitirdikten sonra da babası gibi o da hariciye mensup olacaktı.